Ayrım 48, Mavi Ufuklar, Wilbur Smith, sayfa 508. El Salil ve Sir Guy İskenderabad'a dönerken önce Verity'yi dinlediler. El Salil olanları Mansur'a sorunca genç adam çok doğal bir şekilde Arapça cevap verdi ve Verity Mansur'un İngilizce bilmediği yalanını sürdürmek zorunda kaldı. Genç adamın cesaretine ve zekasına yağdırdığı övgüleri babasına tercüme etti. Mansur'un her bir kelimeyi anladığını bildiği için abartılı bulduğu kızımları tercüme ederken kesip atamıyordu. Sir Guy sonunda soğukça gülümseyerek Mansur'a başını salladı. Ona borçlu olduğumuzu söyle lütfen. Sonra yüzünde kasvetli bir ifade belirdi. Hatalı davrandın. Onunla kesinlikle yalnız kalmamalıydın kızım. Rezilce davrandın. Bu bir daha tekrarlanmayacak. Mansur Verity'nin gözlerinde bir kez daha korkuyu gördü. Kampa vardıklarında güneş batmış, hava neredeyse kararmıştı. Verity çadırının hoş kokulu yağların üzerinde yüzen fitillerin aleviyle aydınlanmış ve gemiden getirilen giysilerinin düzenlice yerleştirilmiş olduğunu gördü. Kadın hizmetkarlar ona yardım etmek için bekliyordu. Yıkanmaya hazır olduğunda üzerine ibriklerce hoş kokulu ılık su döktüler ve teninin olağanüstü beyazlığı ve güzelliği karşısında şaşkına dönerek kıkırdadılar. Akşam yemeği göz kamaştıran yıldızlar altında sunuldu. Çöl havası serinlemişti. Müzisyenler hafif bir melodi çalarken konuklar bağdaş kurarak minderler üzerine oturdu. Uşaklar herkesin yerine yerleşmesinin ardından El Salil ve Sir Guy'a nargile getirdiler. Sir Guy reddederken El Salil ikramı kabul etti. Sir Guy Verity'nin onun için taşıdığı altın kutudan bir puro alıp yaktı. Verity nazikçe Mansur'a da ikram etti. ''Teşekkür ederim Leydim ama tütünün tadını hiçbir zaman sevemedim.'' ''Ben de öyle. Kokusunu da son derece nahoş buluyorum.'' Babası Arapça bilmiyor olmasına rağmen sesini içgüdüsel olarak alçaltmıştı. Mansur Verity'nin Sir Guy'dan korktuğundan artık emindi. Verity'nin korkusunun tek sebebi Sir Guy'ın sert, hoşgörüsüz ve asabi olması değildi. Mansur aklından geçenler konusunda çok tedbirli davranması gerektiğini biliyordu. Konuştuğunda sesi yine aynı tondaydı. Bu yolun sonunda Afrodit için yapılmış eski bir tapınak var. Putperestlerce bir tanrıça için inşa edilmiş olsa da ay ışığında muhteşem görünüyor. Verity onu duymamıştı ya da hiç tepki vermediği için öyle görünüyordu. Sir Guy'ın söylediği bir şeyi El Salil'e tercüme etti ve iki adam sohbetlerini sürdürdü. Tartışmalarının konusu halifenin şirket ve İngiliz hükümetine müdahalesi için Sir Guy'a duyduğu minneti nasıl ifade edebileceğiydi. Halife minnetini en iyi nasıl gösterebilirdi? El Salil bunu sorunca Sir Guy 5 lakh altın rupinin uygun olacağını söyledi. Dipnot, lakh Hindistan'da 100 bin rakamı, 100 bin rupi çok büyük miktar. Elbette yıllık 1 lakhlık ödeme de onu takiben yapılacaktı. Halife ağabeyinin servetini nasıl kazandığını anlamaya başlıyordu. Bu miktarda altını taşımak için 2 öküz arabası gerekirdi. Maskat'taki hazinede bu miktarın onda biri bile yoktu. Ama Sir Guy'a bundan bahsetmedi. Onun yerine konuyu kapatmayı tercih etti. Bizi varlığınızla daha pek çok gün şereflendireceğinizi umuyorum. Bu meseleyi daha sonra da konuşabiliriz. Ama sabah gün doğmadan uyanmak istiyorsak çadırlarımıza çekilmeliyiz. Tatlı rüyalar dilerim. Çadırlarına dönerken meşale taşıyan uşaklar konukların yollarını aydınlattı. Verity babasının koluna girmişti. Mansur genç kadının gidişini bir duygu karmaşası içinde izledi. Verity tapınağa gelip gelmeyeceğine dair hiçbir ipucu vermemişti. Mansur siyah pelerinini omuzlarına atarak gecenin ilerleyen saatlerinde tapınağa gitti. Harap olmuş tavandaki delikten süzülen ay ışığı tanrıçanın heykelini aydınlatıyordu. İncimsi mermer içinde hayat barındırıyormuş gibi parlıyordu. Aradan geçen uzun yılların etkisiyle her iki kolu da kaybolmuştu ama hafifçe tahrip olmuş yüzündeki gülümseme baki kalmıştı. Mansur Peri'nin serdümeni olan en güvenilir adamı İstaf'ı gözcülük etmesi için çatıya yerleştirmişti. İstaf işaret vermek için hafifçe ıslık çaldı. Mansur'un nabzı bir anda hızlandı ve soluğu kesildi. Devrilmiş sütunun üzerinden kalktı ve Verity'nin onu görebilmesi için tapınağın ortasına doğru yürüdü. 3000 yıllık kalıntıların üzerinden geçerek dar sokaktan yaklaşan kızın elindeki lambanın cılız ışığını görebiliyordu. Verity girişte duraksadı ve ona baktı. Sonra elindeki lambayı eşikle bir oyuğa koyarak pelerinin en başlığını geri itti. Kalın saç örgüsü omzu üzerinden göğsüne doğru iniyordu. Ay ışığı altında yüzü tanrıçanınki kadar solgundu. Mansur da pelerininin başlığını indirdi ve ona doğru yürüdü. Yaklaşınca Verity'nin yüzünde çok ciddi ve mesafeli bir ifade olduğunu gördü. Aralarında bir kol boyu mesafe kalmıştı ki Verity tek elini kaldırarak onu durdurdu. ''Bana dokunmaya kalkarsan giderim.'' dedi. ''Babamın beni nasıl payladığını duydun. Seninle yalnız kalmam kesinlikle yasak.'' ''Evet duydum. Durumunu anlıyorum.'' dedi Mansur. ''Geldiğin için minnettarım.'' ''Bugün olanlar yanlıştı. Kabahatli biri varsa o da benim.'' ''İkimizin de kabahati yok. Ölümle burun buruna gelmiştik. Duyduğumuz rahatlamayı ve minneti birbirimize o şekilde ifade edişimiz doğaldı. Bununla birlikte aptalca şeyler söyledim. Söylediklerimi unutmalısın. Bir daha böyle buluşmamalıyız. İsteklerine uyacağım. Teşekkür ederim, ekselans. Mansur İngilizceye geçti. Beni en azından arkadaşın olarak kabul edip dudaklarında eğreti duran o ünvan yerine Mansur diye hitap edemez misin? Verity gülümsedi ve aynı lisanda karşılık verdi. Eğer gerçek adın buysa, göründüğünden çok daha fazlasıymışsın gibi geliyor bana Mansur. Açıklayacağıma söz vermiştim Verity. Evet öyle, ben de bu yüzden buradayım. Sonra kendi kendini ikna etmek ister gibi ekledi. Başka bir sebebi yok. Arkasını dönerek üzerine sadece kendisinin sığabileceği bir taş bloku oturdu ve yeterince uzak olduğunu düşündüğü bir başka taşı işaret etti. Oturup rahatına bak istersen. Görünüşe bakılırsa hikayeni anlatmam pek kısa sürmeyecek. Mansur yüzü ona dönük şekilde oturdu. Verity dirseğini dizine, çenesini de avucuna dayayarak ona baktı. ''Kulağım sende.'' Mansur güldü ve başını iki yana salladı. ''Nereden başlasam? Bana inanmanı nasıl sağlayacağım?'' Düşüncelerini toparlamak için duraksadı. ''En akıl almaz olanla başlayayım. Eğer seni bu konuda ikna etmeyi başarırsam geri kalanını hazmetmen daha kolay olacaktır.'' Verity başını hafifçe kaldırarak beklediğini belirtti ve Mansur derin bir nefes aldı. ''Soyadım seninki gibi Courtney. Ben senin kuzeninim.'' Verity kahkahalara boğuldu. ''Hakkını vermek lazım. Beni uyarmıştın. Ama fazla ileri gittin.'' Kalkmaya niyetlendi. ''Görünüşe bakılırsa aptalca bir oyun oynuyor. Beni de bu saçmalığın bir parçası yapmaya çalışıyorsun.'' ''Dur.'' dedi Mansur yalvarırcasına. ''Lütfen hiç olmazsa dinle.'' Verity tekrar taşın üzerine çöktü. ''Thomas ve Dorian Courtney isimlerini duymuş muydun?'' Verity'nin gülümsemesi yüzünden siliniverdi. Tek söz etmeden başını salladı. ''Ne duydun peki?'' Verity aklı karışmışçasına bir süre düşündü. ''Tom Courtney korkunç bir haydutmuş. Babamın ikiz kardeşiymiş. Diğer kardeşi William'ı öldürmüş ve İngiltere'den kaçmak zorunda kalmış. Sonra da Afrika'nın ücra bir köşesinde ölmüş. Ne bir mezarı varmış ne de arkasından ağlayanı.'' ''Hakkında tüm bildiklerin bunlar mı?'' ''Dahası var.'' dedi Verity. ''Çok daha iğrenç bir suç daha işlemiş.'' ''Öz kardeşini öldürmekten daha kötü ne olabilir?'' Verity başını iki yana salladı. ''Ayrıntıları bilmiyorum ama öylesine kötü bir şey yapmış ki adına ve anısına sonsuza dek silinmeyecek kara bir leke sürülmüş. Ne yaptığını bilmiyorum ama o ismi anmamız çocukluğumuzdan beri yasak.'' ''Biz dediğin kim Verity?'' ''Ağabeyim Christopher ve ben.'' ''Bunu sana söyleyen kişi olmak bana acı veriyor ama Tom Courtney hakkında duydukların gerçeklerin haksızca çarpıtılmış hali.'' dedi Mansur. ''Ama bu konuya geçmeden önce bana Dorian Courtney hakkında bildiklerini anlat.'' Verity omuz silkti. ''Bilinecek pek az şey varmış. Babamın ayrı bir anadan olma en küçük kardeşiymiş. Çok trajik gelişen olaylar sonucu 10-12 yaşlarındayken Arap korsanların eline düşmüş. Kaçırılmanın baş sorumlusu aşağılık haydut Tom Courtney'ymiş. Ama olanları engellemek veya kardeşini kurtarmak adına kılını bile kıpırdatmamış. Korsanların ininde esir olan zavallı Dorian yüksek ateş ve ihmal yüzünden ölmüş. Bunları nereden biliyorsun? Babam anlattı. Dorian'ın Lamu adasındaki mezarını da gözlerimle gördüm. Üzerine çiçekler koydum ve zavallı küçük ruhu için dua ettim. İsa'nın küçük çocuklar bana gelmek için acı çeker sözleri beni rahatlatıyor. Şimdi İsa'nın kollarının arasında olduğunu biliyordum. Verity'nin yanağından bir damla yaş yuvarlandı. ''Lütfen Dorian için ağlama.'' dedi Mansur usulca. ''Bugün onunla ava çıktın ve akşam da sofrasında yemek yedin.'' Verity irkilerek gözlerini ona dikti. ''Anlamıyorum.'' ''Halife Dorian'dır.'' ''Bu doğruysa ki olama, biz kuzeniz.'' Bravo kuzen, konuşmaya başladığımız noktaya varmayı başardın. Verity başını iki yana salladı. Bu mümkün değil ama sende bir şey. Bir süre sustuktan sonra devam etti. İlk karşılaşmamızda bir türlü anlam veremediğim bir yakınlık, bir bağ hissetmiştim. Perişan görünüyordu. Tüm bunlar bir şakaysa çok zalimce olduğunu söylemeliyim. Şaka değil, yemin ederim. İkna olmak için bundan fazlasına ihtiyacım var. Fazlası var zaten, arzu ettiğin kadarını duyabilirsin. Önce Dorian'ın korsanlar tarafından onu daha sonra çok sevip manevi oğlu ilan edecek Halife El Malik'e nasıl satıldığını mı anlatayım? Yoksa Dorian'ın manevi babasının kızlarından biri olan Prenses Yasmini'ye nasıl aşık olduğunu ve birlikte nasıl kaçtıklarını mı? Yasmini'nin ona nasıl Mansur isminde bir oğul doğurduğunu mu? Yasmini'nin üvey kardeşi Zeyn el-Din'in El Malik'in ölümünden sonra nasıl halife olduğunu mu? Zeyn el-Din'in bir yıldan kısa bir süre önce annem ve babamı öldürmesi için bir katil göndermesini ve annem Yasmini'nin nasıl öldüğünü anlatayım istersen. Mansur, Verity'nin yüzü Afrodit heykelinin yüzü gibi bembeyaz olmuştu. Annen, Zeyn el-Din onu öldürttü mü? Babamla ummana dönüşümüzün asıl nedeni bu. Annemin ölümünün intikamını almak ve halkımızı zorbalıktan kurtarmak. Ama sana önce amcam Tom hakkındaki gerçekleri anlatmalıyım. O sandığın gibi bir canavar değil. Babam bize dedi ki, Tom amcamı son gördüğümden bu yana neredeyse bir yıl geçti. Ailesiyle birlikte Afrika'daydı. Çok da zinde ve sağlıklıydı. Nazik, cesur ve dürüst bir insandır. Teyzen Sarah ile evli. Annenin küçük kardeşi. Sarah öldü dedi Verity. Yaşıyor Verity. Eminim tanısan sen de onu benim sevdiğim kadar severdin. Sana çok benziyor, güçlü ve mağrur. Görünüşünüz bile benziyor, uzun boylu ve çok güzel. Gülümseyerek yumuşak sesle ekledi. Burnunu ondan almışsın. Burnuna dokunan Verity hafifçe gülümsedi. Burnu benimkine benziyorsa o kadar güzel olamaz. Gülümsemesi silindi. Annem ve babam bize hepsinin öldüğünü söyledi. Tom, Dorian, Sarah. Verity öğrendiklerini hazmetmekle zorlanıyordu. Bir eliyle gözlerini kapadı. Tom Courtney hayatında iki hata yaptı. Kara Billy'nin onu öldürmeye çalıştığı adil bir dövüşte ağabeyi William'ı öldürdü. Tom'un William'ı uykusunda sinsice bıçakladığını duymuştum. Verity elini indirerek gözlerini ona dikti. Tom'un diğer hatası ise ağabeyin Christopher'ın babası olmasıydı. Annen ve babanın ondan bu derece nefret etmesinin sebebi bu. Olamaz diye ayağa fırladı Verity. Ağabeyim bir piç değil, annem bir fahişe değil. Annen bebeğini aşık olduğu için doğurdu. Bu fuhuş değildir dedi Mansur ve Verity yerine tekrar oturdu. Sonra uzanarak Mansur'un kolunu tuttu. Bu benim kaldırabileceğimden çok daha fazla Mansur. Sözlerin dünyamı alt üst ediyor. Bunları sana eziyet etmek için değil, iyiliğimiz için anlatıyorum Verity. Anlamıyorum. Sana aşık oldum dedi Mansur. Bana kim olduğumu sordun. Seni sevdiğim için gerçekleri anlatmaya mecburum. Kendini de beni de kandırıyorsun diye fısıldadı Verity. Aşk öyle damdan düşer gibi tam ve olgunlaşmış halde bulmaz insanı. İki insan arasında zamanla gelişir. Bana karşı hiçbir şey hissetmediğini söyleyebilir misin Verity? Bir cevap alamadı. Verity ayağa kalkarak bir kaçış yolu arıyormuşçasına gökyüzüne baktı. Gün ağrıyor. Babam senin de olduğumu öğrenmemeli. Hemen çadırıma dönmeliyim. Gitmeden önce sorumu yanıtla diye üsteledi Mansur. Bana karşı hiçbir şey hissetmediğini söylersen seni rahat bırakacağım. Ne hissettiğimi kendim bile bilemezken sana nasıl söyleyeceğim? Sana hayatımı borçluyum ama ötesini bilmiyorum. Verity, bana bir umut kırıntısı olsun ver. Hayır Mansur, gitmem gerek. Tek bir söz daha etme. Yarın gece benimle yine burada buluşur musun? Babamı tanımıyorsun. Daha fazlasını söyleyecekti ki sustu. Sana hiçbir şey için söz veremem. Sana söylemem gereken pek çok şey var. Verity kısa bir kahkaha attı. Bana ömür boyu yetecek kadarını anlatmadın mı zaten? Gelecek misin? Deneyeceğim ama sadece hikayenin kalanını dinlemek için. Eşikteki lambayı aldı, pelerininin başlığını kafasına geçirdi ve tapınaktan koşarak uzaklaştı. Halife Şafak'ta konukları ve mahiyetiyle birlikte Şahin uçurmaya gitti. Sıcak tüm boğuculuğuyla çöküp onları çadırların koruyuculuğuna dönmek zorunda bırakmadan önce üç kez avlandılar. Sörgay öyle sıcağı boyunca konsey üyelerine ummanı zorbadan, Türklerden ve Moğollardan nasıl kurtarabileceğini anlattı. İngiliz krallığı ve şirket hükümdarlığı altına girmelisiniz. Çöl kabilelerinin şeyhleri onu dinlediler ve kendi aralarında tartıştılar. Mağrur, özgür adamlardı. Sonunda Mustafa Zindar'a hepsi adına konuştu. Koyun sürüsünün içinden çakalı çıkardık. Şimdi yerini leoparın almasına göz mü yumacağız? Bu İngiltere kralı gelip El Salil'in yaptığı gibi savaşta bize öncülük edecek mi? İngiltere kralı üzerinizde sağlam bir kalkan olup sizi tüm düşmanlarınızdan koruyacak. Sir Guy dolambaçlı bir cevabı tercih etmişti. Peki bu korumanın altın olarak karşılığı nedir diye sordu Mustafa Zindar'a. El Salil Zindara'nın öfkesinin dışarıdaki ısı gibi hızla arttığını görebiliyordu. Verity'ye dönerek nazikçe konuştu. Babandan bize biraz anlayış göstermesini rica ediyorum. Bize anlattıklarını tartışmalıyız. Ben de söylediklerinin bizim için ne anlama geldiğini açıklamalı ve şüphelerini gidermeliyim. Konsey üyelerine döndü. Sıcaklık düştü. Avcılar nehrin ötesindeki yüksek topraklarda bol av hayvanı olduğunu söylüyor. Konuşmamıza yarın devam ederiz. Mansur Verity'nin onunla karşılaşmaktan ustalıkla kaçındığını fark etmişti. Genç kadın onun bulunduğu tarafa bakmıyordu bile. Mansur'un yaklaştığını fark eder etmez tüm ilgisini babasına veya halifeye yöneltiyordu. Mansur Verity'nin amcası olduğunu bildiği Dorian'a bakışının farklılaştığını görmüştü. Onunla konuştuğunda dosdoğru yüzüne bakıyor, gözlerini takip ediyordu. Onun her hareketini dikkatle izliyor ama Mansur'a dönüp bakmıyordu bile. Öğleden sonra av sırasında Sir Guy'ın yanından hiç ayrılmamıştı. Mansur sonunda kaderine razı olarak beklemeye başladı. Kampa dönüşün ardından yenen yemek hifaslı hiç bitmeyecekmiş gibi görünüyordu ve karnı aç bile değildi. Verity ile sadece bir kez göz göze gelebildi ve başının hareketiyle sessiz bir soru sordu. Genç kadın tek kaşını gizemli bir ifadeyle kaldırarak sorusunu karşılıksız bıraktı. Halife yemeğin sona erdiğini ilan edip huzurundan ayrılabileceklerini söyleyince Mansur bir oh çekerek hemen çadırına gitti ve kamptaki tüm seslerin kesilmesini bekledi. Verity'nin de bunu bekleyeceğini, daha önce çadırından ayrılmayacağını biliyordu. O gece kamp çok hareketliydi. Adamlar bir o tarafa bir bu tarafa yürüyor, yüksek sesler ve şarkılar kesilmiyordu. Mansur çadırından ayrılıp tapınağa yöneldiğinde vakit gece yarısını geçmişti. İstaf taş eşikte onu bekliyordu. Her şey yolunda mı diye sordu Mansur. İstaf yaklaşarak fısıldadı. Bu gece kampta yabancılar var. Kimler? Halife ile konukları yemekteyken çölden iki adam geldi. Atların arasına gizlendiler. İngiliz efendi ve kızı huzurdan çekildiklerinde kız dün gece olduğu gibi yapmadı. Ve kendi çadırına gitmek yerine babasınınkine gitti. Sonra iki yabancı gizlice çadıra girdi. Kötü bir niyetleri mi var diye sordu Mansur korkuyla. Yoksa Verity de annesi gibi bir katilin elinde can mı verecekti? Hayır diyerek hemen yatıştırdı onu İstaf. İçeri girdiklerinde efendinin onları selamladığını duydum. O zamandan beri de birlikteler. Bu adamları daha önce hiç görmediğinden emin misin? Yabancı adamlar, tanımıyorum. Kıyafetleri nasıldı? Arap giysileri içindeydiler ama sadece biri Umman'dan idi. Diğeri nasıl görünüyordu? İstaf omuz silkti. Sadece bir anlığına gördüm. Söyleyecek pek fazla bir şey yok ama bir Frank'ti. Avrupalı mı diye şaşkınca sordu Mansur. Emin misin? İstaf tekrar omuz silkti. Emin değilim, bana öyle geldi. Hala konsolosun çadırındalar mı? Kadın da onlarla birlikte mi diye sordu Mansur. Sizinle buluşmak için buraya gelirken hepsi hala çadırdaydı diye cevap verdi İstaf. Benimle gel ama kesinlikle görülmemeliyiz dedi Mansur kararlı bir sesle. Nöbetçilerin tümü kampın hemen dışında dedi İstaf. Yerlerini biliyoruz, onlara görünmeden ilerleyebiliriz. Mansur dönerek geldiği yolda sessizce ilerlemeye başladı. Bir süre çadırına dönüyormuş gibi yürüdükten sonra bir duvar yıkıntısının gerisine çöktü ve kimsenin onu görmediğinden ve izlemediğinden emin olana dek bekledi. Sonra İstaf ile Sir Guy'ın çadırına sessizce sokuldular. İçeride ışık vardı ve Mansur sesler duyuyordu. Verity'nin sesini hemen tanıdı, babasıyla konuşuyordu. Tercüme ettiği açıktı. Geri kalanının bir hafta içinde geleceğini söylüyor. Bir hafta mı? Sir Guy'ın sesi daha yüksekti. Ay başında burada olmalıydılar. Sesini alçalt baba, yoksa tüm kamp seni duyacak. Sesler bir süre boyunca bir mırıltıya döndü. Bir konu üzerinde hararetle konuştukları belliydi ama söyledikleri anlaşılmıyordu. Sonra bir başka ses Arapça konuştu. Mansur adamın söylediklerini anlayamıyordu ama ses çok tanıdık gelmişti. Nereden hatırladığını bir türlü çıkaramadı. Verity söylenenleri güçlükle duyulabilen bir fısıltıyla babasına aktardı ve Sir Guy'ın sesi tekrar yükseldi. Şimdi onu düşünmesin bile. Ona bunun tüm planlarımızı alt üst edebileceğini söyle. Özel meseleleri şimdilik beklemek zorunda. Kavgacı içgüdülerine asıl işin icabına bakılana dek dizginlesin. Mansur kulak kesilmesine rağmen sonra söylenenleri anlayamadı. Sir Guy bir noktada sesini tekrar yükseltti. Tüm sürüyü ağımıza düşürmeliyiz. Tek bir balığın bile kaçmasına göz yummamalıyız. Sonra Mansur aniden yabancıların veda ettiğini duydu. Arabın sesi ona yine çok tanıdık geldi ama hala çıkaramıyordu. Onu tanıyorum. Mansur bundan kesinlikle emindi. Ama nereden? İkinci yabancı ilk kez konuştu. İstaf haklıydı. Almanya'da Hollanda aksanıyla Arapça konuşan bir Avrupalıydı. Bu sesi daha önce duyduğunu sanmıyordu. Avrupalıya pek aldırmayarak dikkatini Sir Guy ve Arap arasında geçen konuşmaya odakladı. Sonra bir sessizlik oldu ve Mansur yabancıların çadırdan geldikleri gibi sessizce ayrıldığını anladı. Çöktüğü yerden fırlayarak çadır duvarlarının köşesine koştu. Ama hemen geri çekilmek zorunda kaldı. Zira Sir Guy ve Verity çadırın hemen önünde durmuşlar, ziyaretçilerinin kaybolduğu yöne doğru bakarak fısır fısır konuşuyorlardı. İstaf ve Mansur yabancıları takip etmeye kalksa Sir Guy tarafından görülmeleri kaçınılmazdı. Baba kız çadırın önünde birkaç dakika daha durduktan sonra birlikte içeri girdi. Yabancılar bu arada çoktan çadırların ötesinde gözden kaybolmuştu. Mansur hemen yanındaki istafa döndü. Kaçmalarına izin vermemeliyiz. Kamptan nehre kadar olan bölgeyi araştırıp o tarafa gidip gitmediklerini öğren. Ben kuzey bölgesini kontrol edeceğim. Koşmaya başladı. Yabancının sesi içinin kötü bir hisle kaplanmasına yol açmıştı. O Arap'ın kim olduğunu bulmak zorundayım diye geçirdi içinden. Harap taş yapıların sonuncusuna vardığında iki nöbetçinin yıkıntı duvarın gölgesinden yan yana durduğunu gördü. Kılıçlarına dayanmışlar, sessizce konuşuyorlardı. Mansur onlara seslendi. Buradan iki adam geçti mi? Sesini hemen tanıyan nöbetçiler yanına koştu. Hayır ekselans, önümüzden hiç kimse geçmedi. Uyanık ve tetikte görünüyorlardı. Mansur onlara inandı. Alarm verelim mi diye sordu biri. Hayır dedi Mansur, önemli değil. Yerlerinize dönün. Yabancılar nehir tarafına gitmiş olmalıydı. Karanlığa gömülmüş kamp boyunca koştu ve ay ışığının aydınlığında istafın da ona doğru koşmakta olduğunu gördü. Daha birbirlerinin yanına varmadan seslendi. Adamları buldun mu? Bu taraftan ekselans. İstafın sesi harcadığı çaba yüzünden boğuklaşmıştı. Birlikte tepeden aşağı doğru koşmaya başladılar. Sonra istaf patikadan ayrılarak Mansur'u bir grup ağaca doğru götürdü. Develeri var dedi yutkunarak. Tam o sırada deve üzerinde iki kişi ağaçların arasından çıktı. Mansur uzun koşu yüzünden soluk soluğa bir halde develerin ve binicilerinin hızla uzaklaşmasına baktı. Bulunduğu yerden bir piştov atışı mesafesi kadar uzaktaydılar. Develeri çok güzel yarış develeriydi ve çölü aşmak için gerekli su ve yiyecekleri taşıyacak koca heybeleri vardı. Gümüşümsü ay ışığı altında hayalet gibi görünüyorlardı. Gecenin yoğun sessizliğinde çöle doğru ilerliyorlardı. Mansur arkalarından umutsuzca bağırdı. ''Durun, halife adına durmanızı emrediyorum.'' Sesini duyan adamlar eğerleri üzerinde hızla dönüp o tarafa baktılar ve Mansur ikisini de tanıdı. İstaf'ın Frank dediği Avrupalı adamı uzun yıllardır görmemişti. Ama onun için daha önemli olan Arap'tı. Pelerininin başlığını geriye atmış ve ay ışığı yüzünü bir an için tamamen aydınlatmıştı. Mansur ile birbirlerine baktılar. Sonra Arap devesinin boynuna doğru eğildi ve elindeki uzun sopayla dürterek hayvanı şaşırtıcı bir hızla koşturmaya başladı. Frank yoldaşıyla vadiden aşağı hızla inerken koyu renk pelerini arkasında dalgalanıyordu. Adamı tanımasıyla duyduğu şok Mansur'un bacaklarını adeta felç etmişti. Olduğu yerde kala kalmış, develerin ardından bakıyordu. Sonra kapkara düşünceler beynine üşüştü ve tüm duyularını akbabaların çırpılan kanatları gibi dövmeye başladı. Biraz olsun kendine gelince babasını bir an önce uyarması gerektiğini düşündü. Ama develer gözden kaybolana dek bekledi. Koşarak kampa döndü. Nefesini toparlamak için duvar kalıntılarının gölgesinde durmak zorunda kaldı. Sonra çadırların arasında hızlı adımlarla sessizce ilerledi. Halifenin çadırının önünde iki nöbetçi vardı. Mansur'u görünce kılıçlarını kınlarına sokup yolu açtılar. Mansur çadırın iç bölümüne girdi. Üç ayaklı metal sehpanın üzerindeki lamba bölmeye yumuşak bir aydınlık veriyordu. ''Baba, Döşeğinde yatmakta olan Dorian hemen doğruldu. Üzerinde sadece pamuklu bir peştemal vardı. Vücudu hala zinde ve inceydi. "Kim o?" diye sordu. "Benim, Mansur." "Bu saatte burada ne işin var?" Dorian oğlunun sesindeki telaşı fark etmişti. "Bu gece kampta iki yabancı vardı. Sörgay'ın çadırındaydılar." "Kimmiş bu yabancılar?" "İkisini de tanıdım. Biri Jim'i vahşi topraklarda takip eden Ümit burnundaki garnizondan. Yüzbaşı Kutz." "Burada ummanda mıymış?" Dorian bir anda tamamen uyanmıştı. "Pek mümkün görünmüyor, emin misin?" "Diğer adamın kimliğinden daha da eminim. Yüzü ölene dek aklıma kazınmış kalacak." "Söyle," diye emretti Dorian. "Annemi öldüren aşağılık katil Kadim İbn Ebu Bekir." "Şimdi neredeler?" diye sertçe sordu Dorian. "Onlarla yüzleşmeme fırsat kalmadan çöle kaçtılar." "Hemen peşlerine düşmeliyiz. Kadim'in tekrar kaçmasına göz yumamayız." Entarisine uzanırken göğsündeki pembe yara izi lambanın ışığında bir andığına göründü. "Yarış develerine biniyorlar," dedi Mansur. "Bizde yarış devesi yok ve kum tepelerine doğru gidiyorlardı. Kumlarda onları yakalayabilmemiz imkansız." "Yine de denemeliyiz," dedi Dorian ve muhafızlara sertçe seslendi.
48. ayrımın sonu. Sayfa 519.